Dördüncü ayrım, sayfa 94. Kaymakam halkın eğlenceye olan açlığını görünce sosyal hayatın canlanabilmesi için her okulda bir tiyatro ekibi kurulmasında ısrarcı olmuş. Tiyatro çalışmalarına 476 öğrenci katılmış. Seyre gelenlerin sayısı ise 20.000'in üzerindeymiş. Kaymakam sosyal etkinliklerin çocukların özgüvenleri üzerindeki olumlu etkisini vurguluyor ve diyor ki, "Tiyatro hazırlıkları başladığında gidip seyrediyordum. Başta çekingen duran çocuklar bir süre sonra rahatlıyor, ezikliğinden kurtuluyor, şakalaşmaya başlıyor, özgüvene kavuşuyordu. Özgüvenleri olmayan insanlar haklarını aramayı bilemezler. Kadınlar adına başka güzel işler de yapılmış Doğu Bayazıt'ta. Halk eğitim kurslarına katılan bir kadın, acaba kadınlar arasında üretimi teşvik edebilir, bu emeği para olarak geriye çevirebilir miyiz diye düşününce üreten eller projesi çıkmış ortaya. Açtıkları sergiye pek çok kadın el ürünleriyle katılmış, satışa sunmuşlar emeklerini. Bu kadarla da kalmıyor kaymakamın sayesinde ulaşılan kazanımlar. Yıldız Kızlar'da atletizm yaz okulu açılıyor. 70 kız öğrenci katılıyor ve başarı hemen geliyor. Kızlar Ağrı'da il birincisi, Diyarbakır'da bölge ikincisi ve Türkiye finallerinde Yıldız Kızlar'da Türkiye üçüncüsü oluyorlar. Hayranlık ve şaşkınlıkla dinlemekteyiz kaymakamı. Bu kaymakam mı çok yapıcı yoksa Doğu Bayazıtlılar mı çok şanslı diye düşünüyoruz. Kaymakamın yapıcı olduğu kesin. Ama Nurullah Çakır yalnız değil çabalarında. Daha nice gönlü memleket ve insan sevgisiyle çarpan vatan evladı görev başında Türkiye Cumhuriyeti'nin il ve ilçelerinde. Bunlardan biri de 1999 yılında Van'ın bir ilçesinde görev yaparken yaşadıklarını bizimle paylaşan Kaymakam Mehmet Emin Bilmez. Gelin bir de onun anlattıklarına kulak verelim. Yeni atandığım Doğu bölgesindeki ilçede ilk iş olarak bölgeyi ve insanları tanımaya ve sorunları tespit etmeye çalıştım. Köylerdeki altyapı, eğitim ve sağlık yetersizliklerinin yanı sıra dikkatimi çeken bir başka şey de toplumun ana temeli olan kadınların bilinçsiz, iradesiz, sindirilmiş varoluş biçimleriydi. Ailenin erkeklerine hizmet etmeyi, onların yanlış da olsa her türlü buyruklarını yerine getirmeyi kendileri için adeta bir onur kabul etmekteydiler. Yarınların anaları olacak kız çocuklarımız da hayata bu bakış açısıyla hazırlanıyor ve bu durumun alın yazısı olduğuna inanıyorlardı. Çağdaş iletişim araçlarından etkilenerek kendi yaşam tarzlarını sorgulayan genç kızların bir bocalama içine düştüğü ve kız çocukların intiharlarında küçümsenmeyecek bir artışın olduğu da kesindi. Kadınlar ülkenin bu bölümünde çoğu kez insan değeri verilmeksizin bir köle gibi yaşamaktaydılar. Bu düşüncenin bende yerleşmesine sebebiyet veren tanık olduğum birkaç olayı size aktarmak istiyorum. 1999 yılında bir köyde bir yıl önce evlenmiş bir genç kadın doğum yapacak. Köydeki ebe doğumu yaptırmaya çalışır. Çocuk ters geldiği için doğum bir türlü gerçekleşmez ve anne tam 6 saat avaz avaz bağırır. Doğum yapan kadının kocası il dışına çalışmaya gitmiş. Evdeki kadınlar ne yapacaklarını bilemezler. Muhtara da hamile kadının doğum yapmakta olduğunun ve ayrıntılarının anlatılması törelere göre ayıp olduğu için haber veremezler. Sonunda bir küçük oğlan evdeki durumu muhtara iletir. Muhtar hamile kadını köyün minibüsüyle yarım saat uzaklıktaki devlet hastanesine götürmeye çalışır. Hastaneye varılamadan genç anne yolda kan kaybından ölür. Bu olayı sonradan köye gidip muhtarla konuştuğumuzda muhtar dakikalarca ağladı ve "Ne yapalım, örf ve adetlerimiz böyle," dedi. Ne büyük bir yazık ki 21. yüzyılda çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle olaylar hala yaşanabiliyordu ve bu olayın müferit olmadığı da bir gerçekti. Bakın size bir gerçek öykü daha anlatayım. 2000 yılında bir köy mezrasında vatandaşın biri varlıklı bir adamdan borç alır. Geri ödeyemez. Borç biriken faizlerle katlanarak artar ve ödeyemediği borç karşılığında küçük kızını evli ve bir sürü çocuğu olan alacaklıya verir. Küçük kız ne olduğunu anlayamadan kendini yaşlı bir adamın ikinci eşi olarak bulur. Örf ve adetlere göre babasının şerefini kurtarmıştır. Onun emirlerine uymuş ve bir sorunu halletmiştir. Ama hiç kimsenin bir genç kızın ruhen yok edildiğinden haberi yoktur. Bu olayın geçtiği köyde o yıla kadar okul yoktu. Erkek çocukların bir kısmı yatılı ilköğretim okullarına gönderiliyordu. Kızlar okuyamıyordu. Daha sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin katkılarıyla bu köye iki derslikli bir okul ve iki adet öğretmen lojmanı yapıldı. Okul açıldığı yıl 80 kadın okuma yazma kursuna katıldı ve iki kademeli kursu başarıyla bitirdiler. Yine aynı yıl başka bir köyde yaptığımız toplu sünnet töreninde sünnet olması gereken çocuklardan 10 yaşın altında 10 çocuğun muhtara ait olduğunu öğrenince muhtardan çocukların isimlerini saymasını istedim. Muhtar çocuklarının adlarını bilemiyordu. 4 eşi ve 38 çocuğu vardı. Bundan gurur duyuyordu. Çok istememe rağmen muhtarın eşlerini konuşturamadım. Eşlerin hepsinin zorla kaçırıldığını ve mecburen muhtarla evlendiklerini öğrendim. Atandığım bu ilçede kızların ve kadınların eğitimine çok ağırlık vermeme neden olan en önemli husus, okumuş erkeklerin aileleriyle ilişkileri ve yaşam tarzlarının okumamış erkeklerinkinden farksız oluşuydu. Erkekler okusalar bile çevrelerinde bir sosyal değişime neden olmuyorlardı. Çünkü zaten toplumdaki tüm örf ve adetler, alışkanlıklar erkeklerin lehineydi. Ama tek bir kızın okuduğu ailelerde temizlik anlayışının, yemek kültürünün ve aile içi ilişkilerin çok olumlu değiştiğini gördüm. Bir köyde birkaç kızın lise okuması dahi o köyde birçok şeyin olumlu anlamda değişmesine neden oluyordu. Bunu gördükten sonra eğitime önem verdik. Okul çağındaki tüm çocukların ilk öğretime devam etmeleri için çeşitli çalışmalar yaptık. Bunların en önemlisi kaymakamlığımız bünyesinde ilçede atıl duran kamu binalarının tadilat ve onarımlarını yaparak 3 ayrı öğrenci yurduna dönüştürmemiz oldu. Talebe göre birini kızlara, ikisini de erkek öğrencilere tahsis ettik ama kızlardan talep gelmesi halinde her 3 binayı da kızlara tahsis edebileceğimizi bildirdik. Köy köy dolaşarak okumak isteyen kızları tespit edip ana babalarını ikna etmeye çalıştık. Hatta bazen Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından ana babaya para vererek ikna ettik. Mutlaka her köyden en az bir kızın okuması için uğraştık. Şu anda 70 kız ve 120 erkek öğrenci bu yurtlardan yararlanmakta, her türlü ihtiyaçları kaymakamlık tarafından karşılanmaktadır. Biz kaymakamlık olarak çevreyi ve özellikle kızları eğitmek için çırpınırken, Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği ve Türksel, Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları Projesi çerçevesinde 20 kıza burs vermek istediklerini ve çocukların tespitini bize bıraktıklarını söylediler. Biz de dernek yetkililerinden Profesör Doktor Ayşe Yüksel ile görüşerek ailelerin isteksizliklerine rağmen okumak isteyen kızların tümüne burs bağlanmasını sağladık. Ayrıca yine Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği ve Türksel ile birlikte ilçede eğitim alanında birçok proje yürüttük. Bugüne kadar okulu olmayan 4 yerleşim yerimize vatandaşlarla işbirliği yapılarak 4 ilköğretim okulu, 6 öğretmen lojmanı yapıldı. Bunlar ilçe tarihinde vatandaş işbirliğiyle yapılan ilk okullardır. 2002 yılında ise İl Özel İdaresi'nin aktardığı parayla ve aynı yöntemle ihtiyacı olan köylere 21 ek derslik yapıldı. Bir büyük sorunumuz da okul çağını geçirmiş binlerce kızın okuma yazma bilmemesiydi. Bu kızların okuma yazma kurslarına ağırlık verdik. Okuma öğrenen kızların daha da bilinçlenmeleri için atıl duran binalarda öğrenme merkezleri kurduk. Bir öğrenme merkezinde yaşadığımız bir anıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Açık ilköğretim 1. sınıfta okuyan 19 yaşında bir kızımız bir gün ağlayarak yanıma geldi. Evde 9 yaşındaki erkek kardeşinin masada duran sürahiden su doldurmasını istediğini, ona suyunu kendin doldurabilirsin dediği için babasının kardeşine sopa vererek kendisini dövdürdüğünü söyledi. Fazla zaman geçmeden baba da öfkeyle içeri daldı ve kızım ölseydi de buraya kaydolmasaydı diye bağırdı. Kızını bir daha öğrenme merkezine yollamayacağını söyledi. Kız babasına ağlayarak, "Baba, hangi gün işimi yapmadım, hangi gün sana ve kardeşlerime karşı saygıda kusur ettim? Neden beni küçücük çocuğa sopayla dövdürüyorsun? Ben de senin çocuğun değil miyim?" diye yalvardı. Uzun bir sohbetten sonra baba ağlayarak kızından özür diledi. Bütün sosyal etkinliklerimize kızını eliyle kendi getirdi. Diplomasını alırken kızını görmek için mezuniyet törenine bile katıldı. Bu kurumdan mezun olan birçok kız normal liselere kayıt yaptırdılar. Binlerce kızın okumasını sağlayan bu çalışma tamamıyla gönüllülük esasına göre yürütülmekteydi. Sivil toplum örgütlerinin yardımları ve Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları burslarıyla okuma imkanı yakalayan, kendi gücünün yeteneğinin farkına varan, kendiyle birlikte çevresinde geliştirmeye çalışan kardelenlere benzettiğim kızlar, inanıyorum ki binlerce kardelenin habercisi olacaktır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmamız, tüm insanlarımızın ve özellikle kadınlarımızın çağdaş eğitimiyle mümkün olacaktır. Doğu Bayazıt'ın burslu kardelenleri, Sedef. 16 yaşındaki Sedef henüz 1 yaşındayken babasını kurban vermiş teröre. Ona ve ağabeylerine amcaları bakmışlar. Annesi 4 çocuğuyla dul kaldığında 27 yaşındaymış. Çocuklarından ancak bir tanesini liseyi bitirtebilmiş. Oğlanlar amcalarının peşine takılıp İstanbul'a gitmişler, o şehrin taşı toprağı altındır diyerek. Ama kendi yaşadıkları mahallelerde şehrin taşının toprağının altın değil de sadece toz toprak olduğunu tez öğrenmişler. Kazandıkları ancak kendilerine yetiyormuş. Evin erkekleri gurbete göçünce ana kız tek başlarına sahipsiz kala kalmışlar Doğu Bayazıt'taki gece kondularında. Okul müdürü Sedef'in zor şartlarından haberdar olduğu için burstan yararlanmasını sağlamış. Ortaokulu bursu sayesinde okuyabilmiş Sedef. Bursu devam ederse üniversiteyi de bitirmek niyetinde edebiyat okumak istiyor. En büyük hayali memleketin batısındaki bir kentte üniversite kazanmak. O zaman annesini de beraber götürecek. Bütün ömrü boyunca annesiyle birlikte yaşayacak. Eğer evleneceği kişi annesini istemezse asla evlenmeyecek. Zaten bir mesleği olacağına göre evlenmese de olurmuş. Ama olur ya, kafasına göre birini sever de annesiyle birlikte yaşamaya ikna eder, evlenirse sadece tek bir çocuk yapacak. Annem nasılsa bakar çocuklarıma diye düşünmeyecek. Çünkü Sedef çocuğun ne emeklerle, fedakarlıklarla yetiştiğini biliyor. Annesini de bu yüzden çok seviyor zaten. Tek başına o genç yaşında 4 çocuğuna sahip çıkmayı becerebildiği için. Leyla. Leyla lise 3. sınıfa devam ediyor. Birkaç yıldan beri burslu okuyormuş. 25, 24 ve 14 yaşlarında 3 erkek kardeşi, 27, 20, 19, 11 ve 9 yaşında 5 kız kardeşi var. Kendi 17 yaşını sürüyor. Demek ki anneci hemen hemen her yıl üst üste 9 doğum yapmış. Çocuklarından ancak 3 tanesine yüksek eğitim yaptırabilmiş. En büyük oğlu geçim derdinden üniversiteyi yarıda bırakıp İstanbul'da taşımacılık yapmaya başlamış. Kızlarından biri de meslek lisesini bitirmiş. Leyla bursu devam ederse üniversiteyi batı illerinden birinde okumak istiyor. Öğretmen çıktığı zamansa hiç ayrım yapmadan ülkenin her yerine gitmeye hazır. Hayatını hayvancılıkla uğraşarak kazanan babaları, özellikle erken evlendirdiği büyük kızının çektiği kaynana ezasını gördükçe kızları okutmanın hayırlı olduğunu düşünmeye başlamış. Erkeklerin şu veya bu şekilde nasılsa hayatlarını kazanabileceklerine ama kızların ezilmemesi için kesinlikle eğitimli olmaları gerektiğine inanmış. Leyla orta sondayken notları iyi olan öğrencilerin götürüldüğü bir okul gezisine katılarak Bursa'ya gitmiş. Orada sinema ve tiyatro seyretmiş. Kız kardeşinin başı sıkma baş tabir edilen usulde sıkı sıkı örtülü. Kendisi de üniversitelerde başörtüsünün serbest bırakılmasını arzu ediyor. Bu arzu gerçekleşmese bile yüksek öğrenim yapmaya kararlı. Çünkü örtülü veya örtüsüz her kızın bilinçli, eğitimli ve meslek sahibi olması gerektiğine yürekten inanıyor. Okumak istiyoruz, bir yere varmak istiyoruz. Okumak istiyoruz, bir yere varmak istiyoruz. Bu bir istek, bir başkaldırı, hatta bir çığlık. Okumak ve bir yere varmak isteyenler, konuştuğumuz tüm kızların amacını dile getiren Servet ve Gülser adında iki kız kardeş. Kendilerinden başka 6 kardeşleri daha var. Kardeşlerin en büyüğü 27 yaşındaki teknisyen ağabeyleri. Sonra 24 yaşındaki abla geliyor. Ancak ilkokulu bitirebilmiş. Bir sonraki ağabey 23 yaşında ve hemofili hastası. Bir sonraki abla 22 yaşında, ilkokul mezunu. Gülser 15 yaşında, Servet 14 yaşında, bir sonraki kız kardeş 13 yaşında, 10 yaşında bir erkek kardeş daha var yine hemofili hastası olan. Babanın gücü hiçbirini okutmaya yetmiyor. Bırakın okutmayı, doğru düz beslemeye dahi yetmiyor. Anne hamile kaldıkça doğacak çocuğun erkek olması halinde hasta olacağını biliyor. Anlatmış doktorlar, başka çocuk doğurma diye tembih etmişler. Çocuk yapmamanın yollarını da göstermişler. Ama cehalet o boyuttaki hem anne hem baba dünyaya getirdikleri bakımsız ve hasta çocukların soylarını sürdüreceğini zannediyorlar. Oysa süre gelen sadece yoksulluk, sefalet, hastalık ve acı. Gülser okullar arası bir öykü yarışmasına katılıp ilçe üçüncüsü oluyor. Yazdığı öykü dikkatini çekiyor kaymakamın. Yakından tanımak istiyor çocuğu. Evlerinde yaşanan dramı ve kızın maddi olanaksızlıktan dolayı eğitimine devam edemeyeceğini öğrenince hem Gülser'e hem de onun kadar yetenekli ve çalışkan olan kardeşine burs bağlatıyor. Gülser'le Servet burslarının sayesinde ortayı bitirip liseye devam edebiliyorlar. Eğitim onların dünyaya bakış açılarını değiştiriyor. Yerleştirildikleri YİBO, Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda tiyatro çalışmalarına katılıyorlar. Sarı Zeybe'yi seyrediyorlar. Hayatta güzel, neşeli, keyifli günlerinde olabileceğini keşfediyorlar. Kendi tabirleriyle sadece tüketmek değil, üretmek de istiyorlar. Öykü ve şiir yazmak, roman ve şiir okumak, sinema seyretmek, tiyatroya gitmek, şarkı söylemek ve spor yapmak istiyorlar. Sonuna kadar okumak istiyorlar ki bir yere varabilsinler. O vardıkları yerde sözleri dinlensin, söyledikleri dikkate alınsın. İşte o yere vardıklarında doğdukları, büyüdükleri çevreye anlatacakları, öğretecekleri, verecekleri çok şeyleri olacak. Bir yere varabilmiş bir kadın, Doğu Bayazıt Belediye Başkanı. Güneş ülkeye Doğu Bayazıt'tan doğar, boşuna dememişler. Genç bir kadın, karanlığı yırtarak ülkenin en doğudaki ilçesinde belediye başkanlığı koltuğuna oturmuş, erkek egemen bir topluluğun üzerine güneş gibi doğu vermiş. Bu işi kadınların oylarıyla başardığına göre demektir ki, kadınlarının eğitiminden nasiplenmedikleri doğu köylerinde ve ilçelerinde bile bilinçli, azimli kadınlar var. Doğu Bayazıt'ın belediye başkanı Mukaddes Kubilay'ı işte bu kadınlar taşımışlar makamına. Kolay olmamış bulunduğu yere gelmesi, doğma büyüme Doğu Bayazıtlı Mukaddes Hanım'ın. Annesi kızının okumasını çok istemiş zamanında. Ortayı ve liseyi bitirmesi için her türlü desteği vermiş. Liseyi birincilikle bitiren ve üniversite sınavlarını da kazanan Mukaddes, babasının ve ağabeyinin baskısı karşısında üniversiteye gidememiş. 1974 yılında evlenerek İzmir'e yerleşmiş. Eşi eğitimci ve çok aydın bir insan olduğu için karısına destek olmuş, birkaç yıl sonra evde çalışıp yeniden üniversite sınavlarına girmiş Mukaddes Hanım. Eğitimden birkaç yıl ayrı düştüğü için bu kez başarılı olamamış ama yılmamış. Eşinin yardımlarıyla kendini geliştirmiş, kadın derneklerinde çalışmış, okumak ve çalışmak isteyen kızların, kadınların hep arkasında olmuş. Bu arada siyasette yakından takip etmiş. Parlamentoda eskiye oranla düşme gösteren kadın sayısına da hep üzülerek bakmış. Sonra bir gün niye olmasın diye düşünmüş, bunca yılın birikimini ve deneyimini taşıyan bir kadın neden soyunmasın siyasete? Ve eğer soyunacaksa neden bu işi doğup büyüdüğü ilçede yapmasın? Ataerkil bir yapı içinde kazandığınız bu zaferi neye bağlıyorsunuz diye soruyoruz. Doğu'nun dar görüşlü, aşiretçi, feodal yapısı kadını geri planda bırakmasına rağmen kadınların oyu sayesinde başkanlık koltuğuna oturabilmiş olmamı Doğu Bayazıtlıların son yıllarda çok gelişmiş olmalarına bağlıyorum. Doğu Bayazıtlılar bir çığır açtılar, bir devrim yaptılar bir kadın başkanı göreve getirmekte. Elbette çok sıkıntılarım oldu. Önceleri bir kadını başkan olarak nasıl kabulleneceklerini bilemediler. Bugüne kadar hiç böyle bir şey yaşamamışlardı. ön yargıları vardı. İşlerin altından kalkamayacağımız zannettiler. Ama biz bu kuşkuları boşa çıkardık. Zaman içerisinde çalışmalarımızla, yaklaşımımızla, yapıcılığımızla erkeklere de güven verdik. Aralarında gelip özür dileyenler oldu. Kadınların dürüstlüğü, çalışkanlığı, fedakarlığı konusunda bir örnek oluşturduk. Ama bu işler bir örnekle bitmemeli. Kadının siyaset alanındaki başarısını genele yaymak gerekiyor. Kadını eve hapsetmek, ev işleriyle sınırlamak, haklarını elinden almak Türkiye'nin ayıbıdır. Kadınlara fırsat vermemek demokrasinin ayıbıdır. Kadına nefes aldırmayan çevre ve aile baskısının artık hızla kalkması gerekiyor. Ben çevremdeki kadınlarımızla gurur duyuyorum, beni görevime onların oyları taşıdı. Kendi çocuklarını da benim yerimde görmek istiyorlarsa, hatta geleceğin iş kadınları, valileri, savcıları, hakimleri, başbakanları olarak görmek istiyorlarsa kızlarını okutsunlar. Okuyan kızlar mesleklerini doğup büyüdükleri yörelere dönerek icra ederlerse yörelerine çok şey kazandırırlar. Çevrelerine özendirici birer örnek olurlar. Okuyan kızların önü azimliyseler açıktır. Benim gibi 12 tane daha kadın belediye başkanı var ülkemizde. Bu sayıyı yükseltebiliriz. Belediye meclislerine, il meclislerine girebilir, muhtar seçilebiliriz. İdarede söz sahibi olabiliriz. Yeter ki isteyelim, eğitim alalım ve çok çalışalım. Bir yerlere, hatta istediğimiz yere varmamamız için bir neden yok. Çiçeğe durmuş bahar dalları. Bir de bakarsın, belleğin cılız kollarında aradığın o yitik çocuk, ne bir şarkı dilinde, ne bir ıslık. Sen iyisi mi, sal yine uçurtmanı rüzgarlara, uykularda iplerine tutunduğum çocuk. Tekin Gönenç. Çiçeğe durmuş bahar dalları. Şanlıurfa, peygamberler ve efsaneler kentidir. Arkeoloji literatüründe bereketli hilal diye adlandırılan Mezopotamya topraklarında yer alır. En ilkel ve çok tanrılı dinlerin en eski ve en önemli mabetlerinin bu bölgede olduğunu, tek tanrılı dinlerin peygamberlerinde bu ilginç şehirde yaşadığını söyler tarih bize. Musevi, Hristiyan ve İslam peygamberlerinin atası sayılan Hazreti İbrahim'in Şanlıurfa'da Nemrut'un krallığı sırasında doğduğu kesindir. Nemrut çevresine dehşet salan zalim bir kraldır. Bir gün bir düş görür. Düşünü falcılara anlatır ve öğrenir ki o yıl doğacak çocuklardan biri onu öldürecektir. Kral Nemrut bütün hamile kadınların öldürülmesini buyurur. İçlerinden biri askerlerin elinden kaçar, bir mağaraya sığınır, çocuğunu orada doğurur, dallardan yaptığı bir beşiğe koyar ve şüphe çekmemek için kente geri döner. Bebeği bir dişi ceylan emzirir. Yıllar sonra Nemrut'un askerleri mağarada buldukları gürbüz bebeği krallarına götürürler. Oğlu olmayan Nemrut bu gürbüz çocuğu evlat edinir ve adını İbrahim koyar. Zaman içinde Nemrut'un kızı Zeliha ve İbrahim birbirlerine sevdalanırlar. İbrahim çok tanrılı inanca sahip yöre halkının gök cisimlerini sembolize eden heykelleri taptığını gördükçe derin düşüncelere dalmakta ve bu işte bir yanlışlık olduğunu düşünmektedir. Bir tören günü sarayın putlar bölümüne giren İbrahim onlara şöyle seslenir. Ey kavmim, bu tapındığınız putlar hep yok olmaya mahkum varlıklardır. Ben bunlara Allah diyemem. Allah yerleri, gökleri ve doğada var olan her şeyi yaratandır. Sadece ona tapınız. İbrahim eline geçirdiği bir baltayla putları kırmaya başlar. Olayı duyan kral Nemrut, İbrahim'in yakılmasını buyurur. İbrahim, bugün Şanlıurfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden aşağıda yakılan büyük ateşe atılmak üzeredir. İşte o anda Tanrı'nın ateşe, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol diye emir verdiği ve ateşin derhal suya, odunların da balığa dönüştüğü söylenir. Bu balıklı gölün adı Halilür Rahman'dır. Yine rivayete göre Kral Nemrut'un kızı Zeliha da İbrahim'e inandığı için kendini onun peşinden ateşe atmış, onun düştüğü yerde oluşan göle Zeliha'nın gözyaşları anlamına gelen aynı Zeliha adı verilmiştir. Hazreti İbrahim'in sarayla olan evliliğinden İshak adını verdiği oğlu doğmuştur. Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf, Hazreti Musa gibi peygamberler İsa'nın soyundan inmişlerdir. ikinci evliliğini Hacer'le yapan Hazreti İbrahim'in bu evlilikten doğan oğlu ise İsmail'dir. İslam peygamberi Hazreti Muhammed'in Hazreti İsmail'in soyundan geldiğine inanılır. İşte bu nedenle Hazreti İbrahim peygamberlerin atası olarak Şanlıurfa'da peygamberler şehri olarak bilinir. Bu efsaneleri dinleyerek çeşitli dinlerin ve felsefelerin iç içe girdiği eski Edessa şehrinin dar sokaklarında dolaşarak Tayyip'in evini ararken elimizdeki adres bizi Balıklı Göl'ün arkasına düşen mahallelerden birine götürüyordu. Tayyip'e, Şanlıurfa'nın yoksul mahallelerinden birinde küçük bir avluya girdik. Avluda ancak bir miskin kedinin gölgesine sığınıp yatabileceği ince dallı bir asma vardı. Avluya üç ayrı oda, tuvalet ve mutfak açılıyordu. Odalardan ikisinde Tayyip'in ailesi, diğerinde bir başka aile yaşıyormuş. Ailelerin tuvalet ve mutfakları müşterekti. Tayyip'eler bizi tertemiz bir odaya aldılar. Karşılıklı duran iki çek yatın arasında bir sehpa, üstünde dantelli bir örtü, onun üzerinde de televizyon vardı. Televizyonun yanındaki vazoda plastik çiçekler duruyordu. Tayyip'in dört kardeşinden sadece en küçük oğlan evdeydi. Annesi ikramda bulunmak için çırpınıyordu. Her ne kadar öğlen yemeğini arkadaşlarımıza söz verdiğimizi, bizi beklediklerini söylesek de dinletemiyorduk. Anne erkenden kalkıp hazırlamış gözlemeleri. Yer sofrası kuruluyor, ayranlar ve gözlemeler geliyordu. Ne de olsa burası misafirleri çok seven ve misafirsiz sofraya oturmayan Hazreti İbrahim'in şehriydi. Onun misafirperverliğinin tüm Urfalılara yansımış olması doğal değil miydi? Tayyip'e üniversitede matematik bölümünde okuyor. İlkokullarda matematik öğretecek ileride. Kız çocukların ilkokuldan sonra eğitime devam etmeleri namus meseleleri oluşturuyormuş çevrede. Yine de Tayyip'e'den eğitimi esirgememiş babası. Antalya'da yaşarlarken sınıf öğretmeni olan bir hanımla tanışmışlar. Kocası ona değil dayak atmak, kötü laf bile söylemiyormuş. Çünkü mesleği varmış kadının, başı çok kızarsa çeker gidermiş. Bu nedenle el üstünde tutuluyormuş kocası tarafından. Babası da Tayyip'in okumasına bu yüzden izin vermiş, ileride koca kahrı çekmesin diye. Zaten Tayyip'e liseyi burs kazanarak okumuş, babasına yük olmamış. Bir zamanlar halleri vakitleri yerinde bir aileymişler. Diyarbakır'da oturuyorlarmış. Sonra ülkede kriz olmuş, işçiler çıkarılmaya başlanmış, babası işsiz kalmış. O zaman daha ilkokuldaymış Tayyip'e. Babasının Antalya'da oturan bir dayısı varmış. Kalkıp onun yanına gitmişler. Baba montajcıymış. Dayısıyla birlikte mobilya yapmaya, evlere monte etmeye başlamışlar ama aralarında anlaşmazlık çıkmış. İşleri iyi gitmeyince bu kez de Urfa'ya taşınmışlar dedenin evinde oturmak için. Hayatın bir çizgisinde kırılma oldu muydu, bir daha hayır gelmiyor artık diyor Tayyip'e. Babasının iyi gitmeyen işleri yüzünden, üzüntüden midesi delinmiş, ameliyat olmuş. Ameliyattan sonra kendini daha iyi hissetmiş, bir iş bulmuş, ayda 275 milyona bir dershanede temizlik işçisi olarak çalışıyormuş. Biz gözlemelerimizi atıştırırken Tayyip'e yaşlarında pek çok genç kız girip çıkıyor odaya bize hoş geldiniz demek için. Hiçbiri okula devam etmemiş ilki bitirdikten sonra. Bu kızların arasında kendini ayrıcalıklı hissediyor musun Tayyip'e diye soruyoruz. Evet ama belli etmemeye çalışıyorum. Okumamak onların kabahati değil. Onlara kalsa hemen giderler okula. Aileleri müsaade etmiyor. Ben aileleriyle konuşup anneleri babaları ikna etmeye çalışıyorum. Bakın ben okuyorum ama aileme sevgimde saygımda hiçbir şey eksilmedi diyorum. Ne diyorlar? Bir kısmı bunu bir namus meselesi olarak görüyor, bir kısmı içinse kızların okuması bir para kaybı. Okutacağız da ne olacak? Evlenince parasını bize vermeyecek ki, kocası kimse ona verecek, ne diye boşu boşuna masraf edip okutalım ki o zaman diyorlar. Senin beklentilerin nedir? İyi bir eş mi? Bir iş mi? Daha nitelikli bir yaşam mı? Ne bekliyorsun hayattan? Biliyorsunuz ben öğretmen olacağım. Bu yüzden benim için en önemli şey öğrencilerim. Bir hoca kendinden daha iyi hocalar yetiştirdiği takdirde hocalığını kanıtlar. Benim amacım da bu olacak. En iyi öğrencileri ve hocaları yetiştirmek. Dilerim birçok kız öğrencim de olur. Kızların akıllı olduğunu mu düşünüyorsun? Evet, mesela ben okulda sınıfımdaki erkeklerden daha başarılıydım. Erkek çocuklarda bir boş vermişlik, bir haylazlık oluyor. Uzun boylu, esmer güzeli Tayyip'i Kutsal Göl'ün arka sokaklarındaki evinde bırakıp başka bir kıza doğru yola çıkarken içimiz rahat. Biliyoruz ki o kendi gibi nice ışıklı çocuğu en iyi şekilde yetiştirmeye başlayacak okulunu bitirince sadece birkaç yıl sonra. Akıllı ve ufuklu öğretmenlerin elinde yetişen kızlar belki de Şanlıurfa'nın yerleşmiş yanlış düşüncelerini değiştirecekler, zaman içinde kızların eğitimi bir namus meselesi olmaktan çıkacak, bir zorunluluk haline gelecek. İşte o zaman bağrında uyuttuğu peygamberlerine layık bir şehir olacak Şanlıurfa.